Merhaba, umarım annem dinlemezin 123. bölümüne hoş geldiniz. Tulu ben ve Holpal Kazar'dayım tekrar bu sezon. Her cuma olduğu gibi, her cuma kaydediyorum, pazartesi dinliyorsunuz. Bugün konuğum queer eğlence sektöründen tanıdığım, işlerini, performanslarını sıkı sıkıya takip ettiğim fikir emekçisi Jilet Sebahat. Hoş geldin Jilet.
Hoş buldum.
Çok mutluyum seni karşımda gördüğüm için
Ben de.
öncelikle. Ve sonunda bunu başardığımız için de
Evet.
çok mutluyum. Nasılsın?
İyiyim. Yani hep şeyi söylüyorum ben hayatta. Yemin dediğimiz şey biraz böyle bir şey. Ben biraz iyi olmaya yeminliyim diyorum. Yani ant içmek gibi bir şey benim için. İyiyim diyorum onun için genel olarak. Yani yoksa ülkeye baktığımızda, dünyaya baktığımızda çok iyi bir hal yok ama ben yeminliyim iyi olmaya. İyiyim o yüzden.
Sen de iyi olmak için bir sürü şey yapanlardansın
Evet,
sanırım. Bir
evet.
terapi söz konusu konuştuk diye bunu analiz ettim.
Evet.
Aynen. Bende de var o kendisi için çabalama sistemi. Başlıyorum programa umarım annem
Şahane.
dinlemez ve hoş geldin tekrar.
Hoş buldum.
Öncelikle seni Beyoğlu sokaklarından tanır herkes. Peki sen kendini nasıl tanıdın? Bize biraz hayatındaki o mücadelenin nerede, nasıl başladığını anlatır mısın?
Yani aslında kendimi tanımam, annemi tanımakla eşleşir benim için hayatta. Annemi bir anne değil bir kadın olmaya olduğunu anladığım zaman kendimi de tanıdığım zamandı ve çok çocukluğa tekabül eder bu. Cinselliği ilk keşfettiğim zaman anneme orgazm olup olmadığını sordum. Yani herhalde 11 yaşında falandım. Annem de böyle orgazm tabi bilmiyor. Boşalıyor musun diye soruyorum yani. Annem orgazm kelimesini de bilmiyor aslında. Önce terlik yedim kafama. Sonra inat ettim. Yani 11 yaşında falanım. Sonra anladım ki annem bilmiyor. Sonra dedi ki yani bazen içimde bazı coşkular oluyor, bazen hissediyorum o mu orgazm dediğin şey dedi. Sonra bunun üzerine babamla kavga ettim. Yani sen annemi becerirken sormuyor musun ona kavgasıydı.
11 yaşında.
Evet.
Çok iyi.
Sonra babam da ben bilmiyorsam sormuyorsam siz nasıl oldunuz falan deyip üstüme yürüdü. Ben de biz tecavüz çocukları da olabiliriz dedim. Ve aslında annemi bir kadın olarak tanıdığım yere tekabül eder. Kendimi tanıma ve kendimi keşfetme hikayem. Bir kadın hikayesiyle başlayan bir süreç aslında.
Yani güzel bir cevap aldım. Beklemiyordum böyle bir şey. Ben de hemen ikinci sorumda şöyle bir soru sormuşum aslında. Feminist olmamı sağlayan babama teşekkürler demişsin, bir yerde yazmışsın. Yani ailenle ilişkini soracağım ya da ailenle bir ilişkin var mı? 11 yaşındaki jiletten başlarsak bugüne neler geldi? Bu babanı reddediş miydi? Feminist mücadelene annenle beraber mi devam ettin? Yoksa tamamen yalnız mıydın?
Aslında bir Lubunya'nın hep uzun süre bir Lubunya'sınız hayatta. Mücadeleyi yalnız yürüyorsunuz bir zaman. Ama benim hikayem biraz inat hikayesi. Yani işte alışın gitmiyoruz kısmı ailede de benim için söz konusu. Yani babam beni evden kovduğu zaman bu evi bir gün terk edeceksen buna ben karar veririm kavgası da vardı. Yani senin çocuğunsam ve senin hayatındaysam beni öyle kolay atamazsın kısmıydı. Aslında babama ihtiyacım yok. Hayatım boyunca da olmadı. Yani zaten bir baba, tırnak içinde bir baba figürünü de hayatımda hiç hissetmedim. İyi ki de hissetmedim. Ama insanların istedikleri zaman hayatlarını alıp istedikleri zaman çıkarma lüksleri yok benim için. Yani sadece babamdan bahsetmiyorum. Sevgililerim için de böyle. Yani sevgililer de öyle. İstedikleri zaman geliyorlar, istedikleri zaman çıkıyorlar. Hele bir Lubunya'ysanız, yani hele böyle cis hetero insanlardan hoşlanan bir Lubunya'ysanız, bir babadan farkı yok ilişkilerin. Hı hı. Dolayısıyla da bu anlamda da tepkimi ortaya koyuyorum. Fakat öyle kolay istedikleri zaman beni hayatlarına alıp istedikleri zaman çıkarıp hadi bana uymadınız. Eskiden solcu örgütlerde öyleydi. Yani şimdi de belki öyledir ama bir solcu örgütte olmadığım için söylüyorum. Yani kendi doğrularından çıktığın zaman hemen ceza yerdin ve atılırdın. Yani bunları da yaşadım ben solcu geçmişimde. Dolayısıyla aslında baba dediğimiz şey toplumun her alanında. Baba dediğimiz şey bir zihniyet. Dolayısıyla ben kendi babam zavallı bir işte 8 yaşından beri çalışan bir adam. Yani o da babasına esinlenerek yaşayan, örnek alan bir tip. Acınası bir halde aslında. Dolayısıyla benim için o babalık figürünü hayatımdan reddetmek. Yani çünkü o baba figürünü yatağında da görüyorsun. Yatağında yattığın adamda da görüyorsun. Seni meydana getiren adamda da görüyorsun. Devletin en erk tepesindeki insanla da
aslında
görüyorsun.
Aslında savaşımız hep babalarımızla.
Evet. Dolayısıyla doğru. Hani şey sloganını atarken gerçekten en sevdiğim slogandır. İşte gelsin baba, gelsin devlet, gelsin polis, gelsin job, inadına özgürlük dediğimiz alan. Çünkü bunların hepsi bir girift. Anlatabildim mi? Yani polisiyle, devletiyle, babasıyla, kocasıyla hepsi bir girift. Dolayısıyla aslında bu modeli ortadan, yoksa ben babam kaç yaşına gelmiş, yani yaşasa ne olur, yaşamasa ne olur, hayatıma olsa ne olur, olmasa ne olur falan, ama arıyorum işte arada, iyi bir insansın falan diyorum, mutlu ediyorum ömrünün son zamanında onu. Çünkü benim için onun figürüyle ben uğraşıyorum, insan olarak onunla değil. Benim hayatımda yarattığı yaralarla, üzerimde bıraktığı molozlarla uğraşıyorum. Hı hı. Ama onun da üstünde moloz olduğunu biliyorum. Yani bu böyle babadan oğula geçen bir şey ya.
Evet.
Böyle yani, soru neydi bilmiyorum ama ben uzun konuşan biri olarak soruları unutabilirim. dolayısıyla baba sorusuydu. Evet, başlangıç olarak annemle ilk orgazm tartışmasından sonra annemle başka türlü bir yoldaşlığım oldu. Her şeyi konuşmaya başladım. Her şeyi anlatmaya başladık birbirimize. Hastalandığı zaman işte ablalarım değil, ben donunu giydiriyordum. Tıraşını ben yapıyordum. Başka türlü bir yoldaşlık ilişkimiz oldu. Ve bunu babam sağladı. Onun için ilk feminist çıkışımı babama yaptığım için babama binlerce teşekkür diyebilirim.
Evet. Peki Jilet, seni sık sık Beyoğlu'nda görüyoruz. Burası senin için ne ifade ediyor? Bunu merak ediyorum.
Aslında Beyoğlu dediğimiz şey benim için bir plan. Ben başka şehirden geldim 90'ların sonunda buraya. Ama gelirken o kadar planlı geldim ki. Ve Beyoğlu'nda yaşayacağım
diye geldim.
Önce bir Kadıköy'de yaşadım falan ama amacım hep Beyoğlu üzerineydi. Çünkü geçmişten kalma, bu buralarda yaşayan insanların hem acısını çok iyi hissediyorum, hem mücadelesini çok iyi hissediyorum. Aslında Beyoğlu benim için biraz varoluş noktası. Ve varoluş mücadelesinin en temel noktası gibiydi o yaşlarımda. Yani baktığımızda işte onun üzerine söylenmiş şarkılar, onun üzerine yazılmış şiirler, onun üzerine yapılmış mücadeleler. Beyoğlu'na baktığım zaman 6-7 Eylül olaylarında sokaklara yayılan o kumaşları unutamıyorum. Beyoğlu dediğim zaman Ülker Sokağı unutamam. Beyoğlu dediğim zaman Galata'da yaşayan Yahudileri unutamam. Beyoğlu dediğim zaman çarkı çıkan kızları unutamam. Barları unutamam. Bunların hepsi bir bütün benim için ve Beyoğlu bunların hepsini temsil ediyor gözümde ve fikrimde. Bunların hepsi benim için Beyoğlu. Onun için burada olmak ve burada mücadele etmek sanki buradan gidenler için de bir kalma mücadelesi, bir hafızayı tazeleme mücadelesi gibi geliyor hep bana. İşte buradayım, sizin için buradayım demek bir özür gibi geliyor. Onlar adına mücadele etmek, buralardan kovulmuş, Ülker Sokak'tan kovulmuş, ölüme terk edilmiş trans kadınlar için de buradayım. Buradan atılmış Ermeniler, Rumlar, Yahudiler için de buradayım. Buradan başka yerlere sürülmüş Orospular için de buradayım. Buradayım kısmı bana iyi geliyor ve Beyoğlu bunların hepsini temsil ediyor benim için. Onun için Beyoğlu sokaklarında çok karşılaşıyoruz. Beyoğlu barlarında çok karşılaşıyoruz. Çünkü buradayım demek içimi hafifletiyor. Yaşatılan o yaraların, yaralara merhem sürüyormuş gibi hissediyorum kendimi. Onun için Beyoğlu biraz.
Terk etmiyoruz diyoruz.
Evet.
Peki biraz en heyecanlı günümüzdeyiz. Şu anda evet. Biz bunları konuşurken senin kitabın yayınlanıyor sanırım. Evet. Şu an yayınlandı evet. mı, yayınlanacak mı? Bugün bu saatlerde muhtemelen.
Bence varmıştır bazı varmıştır. Kitapçılara. Dün varan kitapçılar oldu. Bugün tam varmıştır diye düşünüyorum.
Evet, yani ben de çok heyecanlıyım böyle bir güne denk gelmesi bu röportajın. Evet. Kitabın çıktı. Çıktım diyelim bugün. Ve pazartesi yayınlandığında artık baya bu konuşuluyor, okunmuş evet. oluyor. Ben evet. de okumuş olacağım bu program yayınlandığında. Ne hissediyorsun?
Yani aslında böyle çıktığımda, ilk çıkacağını duyduğumda işte matbaadaydı falan. Bir şey hissediyor muyum diye kendime bir sordum. Ne hissediyorum falan diye. Sonra elime aldığım zaman aslında hayata verdiğim bir cevap gibi geldi bana. Hı hı. Yani sadece bir cevap. Yani bu cevabın altında yatan şeyleri zamana bırakıyorum. Bir gurur mu bu? İşte oldu demenin bir öfke karşılığı mı? Ne olduğunu biraz zamana bırakmak istiyorum.
Evet, biraz sindirip evet. anlayacaksın evet. bence de. Şu anda böyle çok daha şu an çıkmadı evet. çıkıp çıkmadığını bile bilmiyoruz yani. Çok heyecanlı biraz bir öyle. Andayız. Ama şeyi konuşmak istiyorum tabii ki. Yazmanın senin için ne ifade ettiğini konuşmak istiyorum öncelikle. Ve edebiyatta Lubunya görünürlüğü üzerine söylemek istediklerini dinlemek istiyorum. Çünkü sen zaten yazıyorsun birçok yere. Değil mi?
Evet.
Yanlış bir şey söylememek için baktım. Yani biraz yazman üzerine konuşabiliriz. Kitabın içeriğine de girebilirsin bu konunun içinde.
Yani bir defa kendimi edebiyatçı diye tanımlamıyorum. Hani ben bir yazarım, edebiyatçıyım falan gibi bir tanımlamanın içine girmek istemiyorum. Yazma hikayem aslında biraz çok eskiye dönecek olursam, insan bazen sustuğu şeyleri haykırmak istiyor. Benim de bulunduğum şehirde sustuğum şeyleri haykırabileceğim bir ortamım yoktu. Aslında çok geniş bir çevrem vardı ama öyle onları anlatabilecek kadar özgür bir ortamım yoktu.
Küçük yaşta yazmaya başladığını
Evet,
anlıyorum buradan.
evet, evet. Dolayısıyla da bir suskunluk tepkisiydi aslında yazıya başlamak benim için. Terapi gibi bir şey işte. Hani az önce de yayın öncesi de konuştuk. Yani terapinin bana en iyi geldiği yeri anlattıklarımdan sorumluluk duymamam. Yazı da öyle bir şeydi işte. Sorumluluğu yoktu yani böyle yazıp yazıp saklıyordum. Sonra daha başka bir noktaya girince yazdıklarım daha tehlikeli olmaya başladı. Mesela iki okuldan yazılarım yüzünden birinden atıldım, birinden uzaklaştırma yedim lisede. Daha tehlikeli noktalara girdi yazı benim için. Sonra bir süre küstüm yazıya. Mesafe koydum arama. Sonra tekrar tekrar böyle sosyal medyalarda bir şeyler yazmaya başlayınca sevgili Berna Abik T24'ten, o zaman İstanbul Life dergisindeydi. Ya hayatım bunları artık bir şey yapsak mı? İstanbul Life'ta yazar mısın falan dedi. Daha önce birkaç dergide yazmıştım ama düzenli bir yazar değildim. Kendisine bin selam. Cesaretlendirdi beni ve yazmaya başladım tekrar. Yazılarım yine bir iç dökümü aslında. Yani hem kendi adıma hem insanlar adına bir iç dökümü. Yani böyle bir edebi yazı yazıyorum, çok iddialıyım gibi bir derdim hiç olmadı. Hiçbir konuda yok aslında böyle bir derdim. Ve İstanbul Life'ta yazmaya başladım düzenli. Sonra T24'te yazmaya başladım. Sonra başka yerlerde yazmaya başladım. Yazı sürecim böyle gelişti.
Ve sonunda
Kitaba dönüştü.
kitaba dönüştüm.
Evet.
Tebrik ederim.
Çok teşekkür
Ve
ediyorum.
çok güzel bir yolculuk olacağını da eminim.
Evet.
İmzanı da bekliyorum hemen program bitiminde.
Hemen.
Beni de çok mutlu ettin bana kitap getirerek. Yani yazdıklarından derlediğin bir kitap diyebiliyorum, değil mi bunu
Yazdıklarımı
yorumlarken?
revize edip yeniden derlendi. Birkaç ekleme yapıldı. Ama evet yani çünkü bazı dergileri insanlar da alamıyor. Dergiler de çok
Tabii.
artık az çıktığı
Tabii.
için çok pahalı oldu. İnternette olmayan yazılarım da var.
Hepsini bir şey
Hepsinden
havuzda toplamak
evet,
istedim.
evet.
Peki zorluklarla karşılaştın mı? Merak ediyorum. Bu yolculuk nasıl bir yolculuktu?
Aslında ben böyle şeylerde hiç zorlukla
Her şeyi
karşılaşmıyorum. Çünkü
beceriyorum.
bir şeyi ne kadar çok dert ediyorsanız o kadar zorlanıyorsunuz. Derdim değil. Yani bir kitap da benim düşüncem değildi. Editörüm
Şey gibi değil yani, bu benim en büyük hayalim değildi. Hani bunun için
değil.
yıllardır mücadele vermiyorum. Yapmak istedim, yaptım.
Evet.
Güzel.
Yani bir şey için çok fazla mücadele etme, yani böyle şeyler için çok fazla mücadele etme taraftarı olmadım hiç hayatımda. Yani işte oyunculuk için geldim İstanbul'a. Aslında çok iyi isimlerden de oyunculuk eğitimi aldım. İşte dün vefat etti Ayla Algan. Ayla Algan denetiminde dramlı dersleri aldım. Ayşe Emel Mescid'i denetiminde biyomekanik oyunculuk teknikleri aldım. Aldım da aldım. Ama bir oyuncu olamadım ama bunun içinde böyle ah bu kadar yıllardır emek ettim falan gibi bir zaten Türkiye ağıt üzerine kurulu. Dolayısıyla biz bunların üzerinden ağıtlar yakmamalıyız. Yani zaten benim hayatım ağıtla geçmiş. Bedenimin ağıdını tutmuşum. Olmayan şeylerin adını tutmuşum. Yakmışım. Dolayısıyla yani kitabım olsa ne olur, olmasa ne olur. Oyuncu olsam ne olur, olmasam ne olur. Yaşıyorum.
Peki
işte.
Peki ne senin zorlukların? Bunlar senin için bir zorluk değil yani. Bunlar fasafiso. Hani ben bunu yapmak istiyorum, yapıyorum diyorsun. Ne senin hayatının karşına çıkan? Ay şu da şununla şunu başaramadım işte. Ya da şu beni çok zorladı dediğim bir şey var mı?
Ay evden buraya gelinceye kadar ya. İşittiğim laflar, arkamdan atılan laflar. Bir bara gittiğim zaman alınmamak, bir bardan atılmak. Evlerden atılmak, ailelerden atılmak, yataklardan atılmak. Yani hayatta zorlanacağımız bir lobby olarak o kadar çok şey var ki. Yani arkadaşlarımız çatır çatır ebeşlerde öldürülüyor, yakılarak öldürülüyor. Huzur evlerinde öldürülüyor. Anlatabildim mi? Yani hayatta düşünecek o kadar çok şeyimiz var ki. Yani kitabıma gelinceye kadar yani evet ben de ah ben bir oyuncu olmak isterim, şarkıcı olmak isterim, bunun yolum budur falan demek ki o kadar çok isterdim ki lüks geliyor bana fakat böyle şeyler. Yani yani şu kitap olsa ne olur olmasa ne olur. Yarın hayatta kalacağımın garantisi yok ki bu ülkede. Yani yarın bir nefret cinayetine gitmeyeceğimin garantisini kim verebilir ki? Her gün nefret cinayetleri işleniyor bu ülkede. Yani ben sokaktan gece karanlıkta sahneden indikten sonra üzerimde neler taşıyorum öldürülmemek için? Biri bana bir şey yapmasın diye. Yani yazıyı mı düşüneyim o saatte, kitabı mı düşüneyim, bilmem ne oyununda oynayacağımı mı düşüneyim, aldığım eğitimleri mi düşüneyim? Ya bunlara zaman yok. Yani Lubunya'nın böyle bir lüksü yok ki. Yani ben çalışabiliyorum yine. Kendi gece hayatındayım, paramı kazanabiliyorum ama bir sürü arkadaşım üniversite okuyor. Mesleği var, mesleğini yapamıyor. Üniversitelerde akran zorbalığına uğruyor, hocaların zorbalığına uğruyor. Çalışamıyor. Zorunlu seks işçiliği yapmak zorunda kalan birçok arkadaşımız var. Geçiş süreci için, ameliyat paraları için seks işçiliği yapmak çok pahalı artık her şey. Yani düşünmek zorunda olduğumuz o kadar mesele var ki. Yani bana şımarıkça geliyor. Ay kitabım olsun uğraşacağım, ay bir şarkı çıkaracağım falan demek ve bunları konuşmak lüks geliyor. Anlatayım mı? Keşke böyle bir hayatımız olsa da ben sana Tulucuğum ikinci kitap için çok heyecanlıyım diyebileyim ama ikinci kitap çıkıncaya kadar hayatımın garantisi yok ki bu ülkede.
Kim bilir neler yaşayacağız.
Evet. Yani onun için aslında çok ötelediğim ve çok heyecansız olduğum bir durum değil. Ama bu ülke heyecanımızı bırakmıyor ki. Benim heyecanımı bana bırakmıyor ki.
Evet.
Öyle yani.
Öf, evet. Gerçekten. Çok çok haklısın. Emiliyoruz ya resmen. Evet. Öyle içimizi emiyorlar.
Olacaklarımızı da çalıyorlar.
Evet.
Yani ben evet çok iyi bir oyuncu olabilirdim. Ama işte aldığım eğitimlere rağmen tiyatroda transfobiye, homofobiye uğradım. O benim savunmamı sağladı. Yani sadece devletten benzer şeylerden bahsetmiyorum. İçimizde de heyecanımızı çalıyorlar, yok ediyorlar. Ya yani heyecanımızı bırakmıyor, heyecanımızı sömürüyorlar. Benim heyecanımı bana bırakmadılar ki kitap çıktığında heyecanlanayım. Veya başka bir şey olduğunda heyecanlanayım.
Evet. Biraz seks hayatından bahsedelim mi?
Tabii ki.
Hemen şöyle bir konuyu dağıtalım mı?
Tabii ki.
Seks hayatın nasıl gidiyor, Jilet?
Seks hayatım iyi. Fakat sıkılıyorum hayatım ben. Yani... Ay, sıkılıyorum. Yani nasıl sıkılıyorum? Seks olsun... Ama herkesin evi olsun kardeşim. Yani sabah da seks yaptığım adamla kahvaltı etmeyeyim yani. Ne bileyim ben, başkası gelsin, kahvaltı seksimde başkasıyla olsun. Yani o...
Bir sirkülasyon var mı böyle? Biri
ay,
gidiyor, biri geliyor. Öyle mi?
Yani tek eşli değilim ben. Olamam da. Tek eşli biri değilim ben yani. Denedim ama olmuş. Bir de yani 24 saati tek erkekle geçiremem. Gerçekten çok sıkılıyorum. Yani o sigaralar sarılıyor, o içkiler içiliyor, bitmiyor. Allah'ım, böyle bardağın dibine bakıyorum, ne zaman bitip bitecek, gidecek falan diye. Ya arkadaşım değilse, insan arkadaşları da sevişir. Buna da karşı değilim. Arkadaşımsa seviştikten sonra iyi geliyor. Arkadaş olduğum biriyle sevişiyorsam 24 saat tek katlanabiliyorum. Ama böyle...
Ama 48 saat imkansız galiba.
48 saat kendime katlanamıyorum. kendime katlanamam 48 saat. O çok uzun. 24 saat iyi arkadaşsa ama. Yani tanıdığım biriyse, hikayesini biliyorsam, bir şeyse falan, tamam okey. Yemek de yedik, kahvaltı ettik ama yani... Mümkünse akşam yemeğini de kalmasın ama. Yani hani... öyle. Onun dışında seksi çok seviyorum tabii ki. Yani böyle... Ama böyle farklı farklı insanlarla olsun. Yani aynı kişiyle...
Olmuyor. En büyük fantezin ne?
Seksi
yani gerçekleştirmeyi sevdiğin.
Ay, hepsini gerçekleştirdim. Bak onu söyleyebilirim. Yani sekste gerçek...
Gözüm açık gitmem diyorsun.
Hiç gözüm açık gitmem. Yani ay şunu da yapsaydım dediğim bir şey kalmadı. Hoşlanmadığım şeyler var, onları yapmadım. Yani
tabii
hani
ki.
Hoşlanmadığım şeyler dışında arzuladığım
her şeyi
yaptın
mı, böyle hani şu beni aldı, bu benim en favori şeyimdir dediğin bir fantezin var mı?
Ha okey, fantezin değil, yaşadığım şeyi söyleyebilirim.
Söyle. Tabii ki. Tabii fantezi yaşanmamış. Evet, yani hayal edip sonra gerçekleştirebiliriz.
Evet yani hepsini gerçekleştirdim. Ay beni benden olan şey çok şey var ya, beni benden olan dediğim noktada. Ay çok güzeldi, onu anlatayım. Böyle şehri söylemeyeceğim. Böyle şehrin en tepesine çıktık. Ve bir heykel, ışıklı bir heykel var. Ve o heykelde kutsal biri, toplum tarafından.
Kutsanan.
Kutsanan biri. Sonra çok o ışık bana çok şey geldi, çok tahrik edici geldi. Yani böyle onun o dağın tepesinde o sokağa vuran ışıkları çok tahrik edici geldi. Sonra biz orada başladık fiki fikiye. Sonra arkamı bir döndüm, jandarma silahlarla.
Ne diyorsun?
Evet. Ve biliyor musun? Bırakmadım. Yani o orgazm kısmını bırakmadım. Yani bırakmadık kendimizi. Yani o silahlarla orgazm olduk ve sonra jandarma bizi alıp götürdü.
Yani daha azdırdı
bu,
seni
ay
bu.
Nasıl azdım? Yani o jandarmalar, o silah eşiğinde... Her şeyi konuşabiliyor muyuz rahat bir
evet.
Podcast'te? Sikişmek o kadar
tabii
şey
canım,
geldi.
Sikişmek.
Ha,
sikişmek demeyeceğiz
değil mi?
Da ne diyeceğiz?
Ay, her
böyle
yeri konuşuyorum bazen.
Çok, hayır canım tabii.
Ay o ya hep böyle dayak yemişsin falan ya onlardan. Sanki böyle onun da intikamını alır gibi. Yani sikişiyorum lan işte. O silahları dayayın üstüme isterseniz falan. Yani işte Bursa kızıyım, her yerde sikişirim diyor ya. Gerçekten öyle. Yani onu unutamayacağım mesela. En sevdiğim şey o. Bazen mesela Galatasaray Lisesi'nin önünde de duruyorlar ya, orayı böyle
geçerken
tapuladılar. Ay bazen böyle şu demirlere yaslan, biri gelsin seni siksin böyle. Bunları izleyiriz kişi orada falan diye düşünüyorum. Yani çok fantazim var o Galatasaray
Meydanı'na. Yani bunu bile gerçekleştirmişsin.
Ay evet. Gerçekten bırakmadık. Yani
bunu bile gerçekleştirmiş.
Bırak, bunlar falan diyorlar, şey yapıyorlar, umurumuzda değil. Yani böyle biraz da ben kafam güzel şeyi yaptım aslında, öyle bir rol yaptım. Ama muhteşem. Yani en unutamayacağım oydu herhalde, silahlara karşı sıkışmak.
Benim sorduğum soruya bak. Gelmişim jilet sebahati sorduğum soru. Public sex anın var mı? Zaten ben nefes almadan...
Ay, public sex çok. Ay, Gezi Parkı. Başka parklar... Benim ilk seks hayatım parklarda başladı. Yani 13 yaşında. Çatır çatır veriyordum. 13 yaşındayken. Şimdi o kadar kolay vermem. Ama o zaman veriyordum.
Keşif
vallahi.
Esnasında.
Keşif. Evet, parklarda tabii ki. Çocukluğumda hep parklarda ilk seks. Yani bu yani sen ya sinemada başlar, ya parklarda başlar, ya hamamlarda başlar. Ben hamama hiç gitmedim. Sinemayı da sevmedim. Yani çocukken böyle kokuyordu. Porno sinemaları vardı o zaman. Kötü kokuyordu. Açık alan kadar iyisi yok. Parklar en iyisi bu anlamda. Onun için ben yaşadığım şehirde de vardı. Yani her yerde parklar biraz Lubunya'dır aslında. Her şehirde. Dolayısıyla... benim açık alanda başladı seks hikayem. Public.
İşte diyorum ya, ben kime ne soruyorum. Jilet, peki arzularının peşinden gider misin?
Ve ay, deli gibi.
Bu dünyada en çok arzuladığın, peşinden gittin ya da gitmediğin o arzun ne?
Bu dünyada en arzuladığım bedenimle ilgili şeyler. Onun da peşindeyim. Yani bedenimde değişiklikler istiyorum. Şu anda en arzuladığım şey kendimim. Ve bunun için mücadele veriyorum. Bence böyle arzunuz varsa hayatta korkmamak ve geç kalmamak gerekiyor. Mesela epilasyon aletleri beyaz tüyleri görmüyor diye bir yazım var. Çünkü o tüyler beyazlaştığı zaman gecikmiş oluyorsunuz ve o iğneli epilasyona girmek zorunda kalıyorsunuz. Ve ben bir saat boyunca on binlerce iğne yiyip tüylerimden kurtulmaya çalışıyorum. Gecikmemek gerek. Ben biraz bu anlamda gecikmiş hissediyorum. Ama yapmam gereken çok şey vardı. Kurmam gereken bir hayat vardı. Kimseye eyvallah demeden. Bunun için biraz kendimi ertelemiş hissediyorum.
Ama hiçbir şey için geç kalmış değil.
Asla. Şimdi onun peşindeyim. Çok yani
güzel.
Arzum kendimim aslında. Kendimi arzuluyorum. Kendi bedenimdeki değişiklikleri, kendi hayatımdaki ilgili değişiklikler arzum.
2024'ten beklentin nedir? Var mı böyle bir? Ay, artık bu yılda şu olsun.
Ay, var. Yani şu adamdan kurtulalım istiyorum mesela. Yani sesine tahammülüm yok. Onun dışında da son günlerde biraz aşk istiyorum ya. Evet. Yani bir aşk istiyorum. Yani böyle sıkıcı beraber yaşayacağım, beni koruyacak bir koca istemiyorum tabii ki.
Ama şimdi bu aşk dediğin ilişki değil o zaman. Şey, yani
ilişki
aşık
olabilir.
Olayım, pır olayım.
Yok, hayır, ilişki olabilir.
O zaman 24
i̇lişki
saat aşacağız.
İlişki dediğinde şey 24 saat de ayırabilirim. Arkadaşım dediğim şeyi ayırıyorum 24 saat. Ama kendi hayatı da olsun. Sıkıldığımızda...
Tabii, o çok
ay, bu
önemli.
İnsanlar ilişki dediğimiz şey biraz korkutucu geliyor bana. Evliliğe çeviriyorlar yani mevzuyu. Aynı evde günlerce o... Filmler izliyorlar falan, romantik geliyor. Yani ben hayatım boyunca bütün festivallere ayrılık nedenim var bunun için. Yani festival kitapçığı sadece kendime aldım diye sevgilim ayrıldı yani. Ay, ben tek başıma film izlerim yani. Kendin de festival kitapçığı al.
İstediğim filmleri.
Ortak filmlerim olsa ayrı koltukta oturmam tabii ki, seninle otururum ama. Ay, günlerce o eve kapanıp filmler izliyorlar beraber falan. Hayretler içinde kalıyorum ben. Yani ben öyle bir aşk istemiyorum. Yani iki tane televizyon olsun en azından. Herkes kendi filmini izlesin falan yani. Hani bir şey olsun ama yani böyle yapışmış
temaslı,
bir şey istemiyorum aşk dediğim şey. Yani kalkalım adaya gidelim ya. Viskilerimizi alıp adaya gidelim. Ne bileyim ben, bir Burgazada'nın Koyunda sevişelim. Sonra dönelim evine gitsin ama o. Bana gelmesin sonra. Veya ben ona gitmeyeyim. Yani seviştik işte bitti yani. Evine git ve birbirimizi
özleyelim. Sen evde bireyselliğini çok seviyorsun. Ben onu anladım. Sen kendi kendine yaşamayı çok seviyorsun.
Ay çok seviyorum.
Güzel yemekler yapıyor musun?
Ay deli gibi. Yani bir de yemiyorum onları.
Ne yapıyorsun?
Evime gel mesela 20 kavanoz domates kurmuşum kışlık. 10 kavanoz menemenlik. Yani yumurta kullanmıyorum, veganım ama yani vegan menemenlik bilmem ne falan yani turşular, Adana şalgamları falan yaptım geçen gün. Yiyor musun? Reçeller.
Of.
Kavanoz kavanoz reçeller var ama bir defa ekmek bandırıp yedim mi diye sor. Ben eylem seviyorum, eylem.
Sen evet yani, onu yapmayı seviyorsun. Ama o zaman seviyorum. Bunları yedirecek biri de lazım.
Çocuklara gönderiyorum, komşulara veriyorum falan yani. İlla da bir adamın tekine yedirmek zorunda değil. Yani hani böyle her şeyimizi yiyorlar zaten, bir de reçelimi de yemesin yani. Yani geldiği zaman tabii ki ikram ediyorum. Ama sevgilim bunu da ben yaptım. Fazla geliyor bana yani. Fazla bir şey istemiyorum. Çünkü ben hayatta fazlayım zaten. Ya kendim fazlayım. Kendime sığmıyorum zaten. Ben fazlayım yani. Hani her şeyim fazla. Yani giyimim fazla, makyajım fazla, bilmem ne fazla. Zaten ben fazlayım. Fazla biri değil. Yani bana böyle
sana yük kedi, olmayacak biri lazım.
Yani
evet.
Böyle işte kediler pencereyi açıyorsun, gidiyor istediği zaman geliyor ya. Öyle kedi gibi biri lazım bana. Yani o pencere açık olsun. Çıksın gelsin ama yani böyle bütün gün o koltukta yatan bir şeye dönüşmesin yani. Yastık olmasın orada yani böyle çıksın gelsin.
Sen bir hayvan olsaydın hangi hayvan olurdun?
Ay kedi olurdum kesin. Kesin kedi olurdum yani. Çok şey bana iyi geliyor kediler yani, çok seviyorum kedileri yani. İki tane köpeğim var falan evde ama kediler çok benlik yani, böyle damarına bastığın zaman çıkardığı pençesi, anarşik yanı, sevmesi ama
sevmemesi de
aynı zamanda falan yani, herhalde kesinlikle kedi olurdum.
Peki Jilet, erotizm senin için ne ifade ediyor?
Erotizm benim için birinin gözünün içine baktığın zaman memelerimin ucunu da hissetmektir. Anlatabildim mi? Yani o memelerimin ucu kalkıyorsa erotizm odur. Onun için diyor dedim, benim bir röportajım da var, artık erotizmin eski tadı yok dediğimde. Çünkü artık bakmayı bilmiyoruz. Yani ben böyle birine baktığımda gerçekten onu mememin ucunda hissederdim eskiden. Yani gerçekten hissederdim yani. Meme ucum kalkardı. Ama artık öyle bir şey yok. Erotizm benim için öyle bir şey. Yani artık mememin ucunu kaldıran çok az insan var. Böyle bir şey erotizm benim için.
Evet. Kalp çarpıntısı gibi aslında meme evet. Sertleşmesi.
Evet.
Çok
evet.
Az var gerçekten.
Evet, çok az.
Çok zor.
Çok zor. Çok ve zor. Çok az. Bir de bakmayı bilmiyorlar artık.
Evet.
Bilmiyorlar yani. Bazen beni dövecek mi, sikecek mi fark edemiyorum ya. Adam öyle bakıyor ki yani, ya kafana bir şey yer geçirecek gibi bakıyorlar, döver gibi bakıyorlar. Yani siker gibi bakmıyorlar. Hı-hı. Döver gibi bakıyorlar. Ben mesela sevişirken de bakmayan erkekten hoşlanmam. Yani gözümün içine
bakacak. Tabii ki göz teması.
Ya artık insanlar gözlerini yumuyorlar sevişirken. Ulan aç gözünü yani, hani gözünü sevdiğim. Yani aç bak, gözümün içine bak, sevişiyorsun ben. Gözlerini kapatıyorlar. Ben asla kapatmam.
Peki hemen bir sorum var. Sen gece insanısın zaten. Evet. Yine bunu konuştuk bugün. Burada gündüz burada olduğun için çok iyi biliyorum gece insan olduğunu. Sevişirken geceleri daha çok seviştiğini hayal ediyorum şu an. Işık falan açık mı, karanlık mı seversin?
Çok karanlık sevmem. Asla karanlık.
Bir loşluk isteriz. Bir göz teması.
Yüzünü göreceğim. Evet. Yani korkarım bir de ben karanlıkta.
Hmm.
Ya ben erkeklere güvenmiyorum bu anlamda. Korkarım yani. Hani şey anlamında korkarım. Hani beni öldürecek falan dediğim tiplerde çok olmuyorum ama bu da yaşanılası bir şey.
Hı hı.
Bizim için çok yaşayan arkadaşlarım oldu. Ama bunun öncesinde yüzünü görmeliyim. Sesini duymalıyım. Yani karanlıkta hiç de denemedim.
O zaman sen bir app'ten biriyle çat diye buluşan biri değilsin.
Hiç kullanmadım. Yani hiç kullanmadım. Yani ben gözünün içine bakmadan ve konuşmadığım kimseyle yatamam. Yani beğeneceğim önce onu. Yani
evet,
bir bakış olacak.
Sen de bir flört olacak.
Kesinlikle flört olmadan hadi gel demem yani. Ha, kafam çok güzelse bazen yolda gidiyorum mesela birini beğeniyorum. Hadi gel sikişelim diyebilirim. Ama onu da eve almam. Yani merdivende falan yani. 5. kata gelinceye kadar zaten sıkılırım. Yani ayaküstü o da yani böyle evimin içine almam. Veya onun evinin içine girmem yani. Hani böyle hemen o bina kapısı kapansın hemen orada işim bitsin ve gitsin isterim yani. Hani evimin içine almam ama evimin içine aldığım kişi ise önce gözüme değecek ve flört edeceğiz yani. Hani böyle bir oynaşacağız, bir şey yapacağız. Onun için kedi olmak isterim derim ya. Yani kediler bile böyle bir önce kurulaşıyorlar sonra sıkışmaya başlıyorlar. Yani ben de biraz o anlamda kedi gibiyim. Yani bir kokuyu bırakacak önce. Yani hani öyle.
Peki aslında bu ülkede ve bu sistemde ne kadar güvensiz hissettiğimizi bütün program konuştuk. Peki sen en çok kendini nerede güvende hissediyorsun diye soracağım.
Evimde.
Bunun cevabını da almıştım aslında, evet.
Evimde. Doğru. Evimde çok güvende hissediyorum. Yani benim güvencem biraz aslında yalnızlığım. Yani hayatta sırtıma dayadığım en büyük şey yalnızlığım. Seviyorum ben yalnızlığı.
Yalnızlığını sevmek çok özel bir şey zaten.
Çok
yani kendini sevmek, kendinle baş başa olmayı sevmek kadar. Ben bunu fark ettiğim anda bugüne kadar ne yapmışım dedim.
Evet.
Ha siktir. Çok özel.
Çok eğleniyorum bir de ben kendimle evde. Yani gerçekten çok eğleniyorum. Yani kendi kendime gullümler yapıyorum. İşte kavgalar ediyorum, kendime küsüyorum. İşte konuşmama cezası veriyorum kendime falan. Yani çok eğleniyorum kendimle evde. Yani böyle bir sürü aptal program açıp izliyorum. Çok rahatım. İstediğim gibi gaz çıkarıyorum, istediğim gibi yemek yiyorum, istediğim gibi geziyorum, istediğim kıyafette dolaşıyorum. İstediğim müziği dinleyebiliyorum, istediğimi okuyabiliyorum. Yani sorumluluğum yok. Yani bir şeyde bir de besliyorum kendimi yani. Yalnızken pandemide bunu anladık bence.
Ben
kendimizi sevmeyi öğrendik biraz. O evleri
çok
kapandık oldu. Kötüydü falan ama kendimizi sevmeyi öğrendik. Ama ben hep böyleydim hayatta yani. Hep yani o yalnızlığıma sırtıma dayadım. Hep ve beni hep besleyen şey oldu.
Evet, 43. dakikaya yaklaştık.
Ya.
Yani bu programın bitmek üzere olduğunu gösteriyor. Ve sana son bir söz vermek istiyorum, sormak istiyorum. Jilet, buradan feministlere, kadınlara, lubunyalara, translara ne söylemek istersin?
Çok çok şey söylemek isterim ama... Az önce dedim ya, gücümü ve güven duygumu yalnızlıktan alıyorum dedim ya.
Hı hı.
İkinci şey olarak da saydığın
ya, evet.
Hepsinden alıyorum. Yani hayatımda hiçbir Lubunya'yı, hiçbir kadını eksik etmesin. Hayatımdan feminist bakış açısı hiç çıkmasın mesela isterim. Çünkü gerçekten feminizmden alıyorum gücümü. Ve çok güçlü olduğumuzu biliyorum. Yani
birlikte çok güçlüyüz.
Birlikte çok güçlü olduğumuzu biliyorum. Baş edilmeyecek kadar tehlikeli olduğumuzu biliyorum. Ve bu anlamda bizden hiç baş edeceklerini düşünmüyorum hiç kimsenin. Ne feminist hareketten ne Lubunya hareketinden baş edemez hiç kimse. Bunu o kadar görüyorum ki yani çünkü hep söylerim yine söyleyeceğim. Bu ülkede hareket eden ve hareket olduğunu anlatan iki hareket var. Biri feminist harekettir, biri LGBT artı hareketidir. Gerçekten baktığımda, sokağa dönüp baktığımda o yaprağın kımıldadığını, o ağaçların kımıldadığını gösteren iki harekettir. Dolayısıyla bu yaşam demektir. Anlatabildim mi? Bu iki harekette bana yaşadığımı gösteriyorlar. Bana adım atacak cesareti veriyorlar. Kıpırdamamı sağlıyorlar. İyi ki varlar derim yani. İyi ki varlar derim. Daha başka bir şey diyemem. İyi ki hayatımdalar, iyi ki varlar. İyi ki yolum iki harekette de kesişmiş. İyi ki varlar.
Sen de iki varsın.
Sen de.
Evet, umarım annem dinlemez'in 123. bölümünün sonuna geldik. Ve Jilet Sebahat konuğumdu. Jilet Sebahat'in Jilet isimli kitabı şu an bunu dinlerken kitapçılarda, raflarda lütfen alın okuyun. Ben almadım ama ben de gideyim bir alayım ayıp olmasın. Bu imzalı olarak kalsın. Ben de alıp hemen birine hediye edeyim. Çok teşekkür ederim
Ben
geldiğin
çok
için. Benim
teşekkür
için
ediyorum.
çok önemliydi gelmen.
Benim için de.
Ve bu program bitti arkadaşlar. Teşekkürler.